Ayrım 34.
Aynı zamanda Araplar Küçük Asya'nın Akdeniz ülkelerinin ve Orta Asya ülkelerinin fethine giriştiler. 636'da Araplar Bizans ordusunu ezdiler. Suriye ve Filistin'i ele geçirdiler. Öte yandan Irak'ı istila ettiler ve Perslere karşı birçok zaferler kazandılar. 641 ve 645 arasında Mısır'ı ele geçirdiler ve 7. yüzyılın ilk yarısının başlarında İran'a hükmettiler. 7. yüzyılın sonunda ve 8. yüzyılın başlarında Araplar Kuzey Afrika'yı ve İberik Yarımadası'nın yarısından çoğunu fethettiler. Ele geçirilen ülkeler başlarında Emeviler Hanedanı olmak üzere hilafeti oluşturdular. 661-750. Başkent Mekke'den Şam'a, Suriye'ye nakledildi. Arap hilafeti güçlü, köleci ilişkilerin kalıntılarının sürdürüldüğü feodal bir devlet oldu. Ele geçirilen ülkelerde Araplar kural olarak toplumsal üretime katılmıyorlardı. Halk halifenin hazinesine ayni ya da nakit olarak toprak vergisi, haraç ve bir de baş vergisi, cizye ödüyorlardı. Fatihler ele geçirdikleri ülkelerin ekonomilerinin, daha üstün kültürlerinin ve daha çok gelişmiş olan toplumsal ilişkilerinin etkisi altında kaldılar. Arapların bağımlı kıldıkları ülkelerdeki feodal ilişkiler en yetkin ifadesini Abbasi Hanedanı zamanında Bağdat Hilafeti'nde 750-1258 buldu. Hilafet merkezi Halife Mansur tarafından 762'de Dicle üzerinde kurulmuş olan Bağdat kentine nakledilmişti. Arap aristokrasisi Bağdat'ta tekelci durumunu yitirdi. Artık egemen rol oynayanlar İranlı feodallerdi ve onların yardımı iledir ki Abbasiler iktidara geldiler. Hilafet ülkelerinin çoğunluğunda daha eski çağlarda olduğu gibi devlete ait feodal mülkiyet ağır basıyordu. Toprakların bir bölümü halife ailesine aitti. Bazı yurtluklar özel mülkiyetti. Mülk denilen topraklar Batı Avrupa'daki Allahu denilen yurtluklara uygun düşüyordu. Feodal toprak mülkiyetinin bir biçimi ikta, toprak payı fief oldu. Topraklar ömür boyunca ya da belirli bir zaman için görülen hizmet karşılığı olarak veriliyordu. Burada zilyetliği başkasına devredilmeyen dinsel kurumlara ait vakıfları da belirtelim. Batı Avrupa'dan farklı olarak 9. yüzyılda Bağdat hilafetinde meta para ilişkileri daha ileri gitmişti. Bu durum değişim geniş ölçüde gelişmesiyle zanaat sanayisinin yoğunlaştığı kentlerin de büyüyüp genişlemesine yardım eden canlı bir iç ve dış ticaretle açıklanabilir. Kölelik Bağdat'ta büyük rol oynuyordu. Köleler ağır sulama işlerinde, pamuk tarlalarında, madenlerde kullanılıyorlardı. Köleler çoğunlukla zencilerdi, yani Afrika kökenliydiler. Feodal baskı ayaklanmaların nedeni oluyordu. 9. yüzyılda Bağdat hilafeti, Babek tarafından yönetilen bir köylü isyanı 815-837 ve zenci kölelerin ayaklanması 869-883 ile önemli ölçüde sarsıldı. Arap egemenliğine karşı bağımlı halkların savaşımı, feodal ilişkilerin gelişmesi, yerel senyörlerin güçlenmesi 9 ve 10. yüzyıllarda hilafetin dağılıp parçalanması sonucunu verdi. Birçok bağımsız devlet kuruldu. Tasarruflarını ve siyasal iktidarını yitirmiş olan Abbasi halifeleri artık yalnızca Müslümanların başı imam idiler. Mısır, Tulinitler daha sonra Fatimiler Hanedanı tarafından yönetilen bağımsız bir devlet oldu. Kuzey Suriye, antik çağda olduğu gibi Doğu Akdeniz'in başlıca kentlerinden biri olmakta devam eden Antakya ile birlikte 969'da Bizanslar tarafından ele geçirildi. Suriye'nin geri kalan bölümleri Lübnan, Filistin, Hamdaniler bağımsız devletlerini kurdular. 929-1003. Buralar daha sonra Mısırlı Fatimiler tarafından ele geçirildi. İran'da, Orta Asya'da ve başka yerlerde de bağımsız devletler kuruldu. Müslüman ülkelerin yöneticileri Bağdat halifesini ancak kendilerine beraat eden dinsel lider olarak tanıyorlardı. Afrika kıtasındaki devletler. Bu dönemde göz kamaştırıcı uygarlıklar Afrika kıtasında Sahra'nın güneyinde de gelişiyor. Feodal devletler ortaya çıkıyor. 13. yüzyılın başında Gana devleti, Soso kabilelerinin akınları sonunda geçmişteki önemini yitirdi. Yavaş yavaş Malinkelerin yaşadıkları devlet Mali, Gana'nın yerini aldı. Küçük bir prenslik olarak Mali, Nijerya ile Bakkon arasında 11. yüzyıldan beri vardı. Tarımın, özellikle pamukçuluğun ilerlemesi, altın madenlerinin işletilmesi, zanaatçılığın büyümesi ve ticaretin genişlemesi Mali'nin gücünü sağlamlaştırmasına katkıda bulundu. 1240'ta Mali reislerinden biri Sundiata, Mari Diata, Gana birliklerini ezdi ve başkentini yıktı. 13. yüzyılın sonunda Mali devletinin başkenti Mali büyük bir ticaret merkezi oldu. Mali, Güney Akdeniz ülkeleriyle geniş ticaret ve kültür ilişkileri sürdürüyordu. Komşu kabilelerin akınlarına ve bu devleti zayıflatan hanedan geçimsizliklerine karşın Mali 17. yüzyıla değin varlığını sürdürdü. Bu yüzyılın ilk yarısında Songhai, Fulbe ve Bambara kabilelerinin saldırıları Mali'nin çöküşünün nedeni oldu. Bu çağda Songhai kabilesi tarafından kurulan Batı Sudan'ın doğu kesiminde yerleşmiş feodal bir devlet gelişti. Songhai dili çok özgün bir dildir ve bütün öteki Afrika dillerinden temelden ayrılır. İlk Songhai devletleri 14. yüzyılın sonları ve 15. yüzyılın başları tarihlerini taşırlar. 16. yüzyılda Songhai'nin ellerinde bulunan topraklar Nijer suyunun kaynaklarından Bussa çağlayanlarına, kuzeyde Sahra'dan güneyde Bobo ve Mossi ülkelerine değin yayılıyordu. Songhai ülkesinde öteki Sudan devletlerinde olduğu gibi köle emeği önemli bir rol oynuyordu. Bununla birlikte çoğu kez kölelere de bir toprak payı veriliyor ve sayıları pek çok olan serf köylüler örneğine uygun olarak aynı rant ödemekle yükümlü tutuluyorlardı. Kölelerin çocukları, Diogaraniler, her ne kadar gene köle adını taşıyorlarsa da ikinci ya da ondan sonraki kuşaktan başlayarak bazı haklar elde ediyorlardı. Örneğin başkasına satılamıyorlardı. Köleler, Diogaraniler ve serf köylüler gibi sık sık isyan ediyorlardı. Songhai yöneticileri ile Fas Sultanı arasında bir yüzyıl sürecek olan çatışmaların başlangıcı 16. yüzyılın başlarına değin uzanır. Songhai kralları üstün geliyordu. Ama Songhai devleti o denli zayıfladı ki 17. yüzyılın sonunda dağılıp parçalandı. 17. yüzyıl Benin'in bugünkü Güney Nijerya toprakları üzerine yerleşmiş olan devletin açılıp gelişme çağıdır. Bu bölgelerde oturan Yoruba ve Eota halkları yüzyıllar boyunca çok gelişmiş bir kültür yarattılar. Kongo devleti büyük bir feodal devlet oldu. 15. yüzyıldan 18. yüzyıla değin açılıp gelişme çağında Kongo toprakları doğuda Kuanga akarsuyuna, güneyde Kuanza'ya, batıda Atlantik Okyanusu'na ve Konga Irmağı'nın 500-600 kilometre kuzeyine değin yayılıyordu. Bu topraklarda akraba olan kabileler Bakongolar, Basundiler, Meyobeler ve bunun gibi yaşamaktaydı. Resmi dil kişi Kongo idi. Köle emeği burada önemli bir rol oynuyordu. Köleler en ağır ve en bayağı işleri yapıyorlardı. Çeşitli alanlarda uzmanlaşmış zanaatçılar vardı. Ticaret elverişliydi. Kongo'nun komşusu olan ülkelerde güneyde ve güneydoğuda, Angola'da ve Monapotapa'da toplumsal ilişkiler benzer nitelikteydiler. Doğu Akdeniz ülkelerine askeri sömürgeleştirme seferleri, Haçlılar. Kentlerin ve ticaretin gelişmesi Batı Avrupa yaşamının çok çeşitli yönleri üzerinde etkisini gösteriyordu. Bu etki Batı Avrupa toplumu çerçevesini de aşıyordu. Yeni çağ bu ülkelere öteki bölgelerle her şeyden önce Doğu Akdeniz'in Müslüman ülkeleriyle ilişkilerin niteliği üzerine Batı Avrupa ülkelerinde olduğu kadar Doğu ülkelerinde de çeşitli sınıf ve tabakaların benimsedikleri davranışlar bakımından kendi damgasını vuruyordu. İsa'dan sonra 2000 yıllarının başlıca Haçlı seferleriyle Batı Avrupalı feodallerin Doğu Akdeniz ülkelerine yaptıkları saldırı seferleriyle dikkati çeker. Batı Avrupa'da yoğunlaşmış olan daha yukarıda anlattığımız feodal sömürü köylüleri kendi durumlarını düzeltecek çareler aramaya zorluyordu. Bu çarelerden biri köylülerin kişi olarak daha özgür oldukları ve feodal baskının hissedilecek kadar daha hafif olduğu işlenmemiş topraklar üzerine aktarılmaları iç sömürgecilik oldu. Bununla birlikte bu aktarılmalar ne denli önemli olursa olsun bir genişlik kazanamazdı. Doğu'nun masallara özgü zenginlikleri üzerine yaratılan efsaneler köylülerin hayal gücünü gittikçe daha çok kurcalıyordu. Bu efsaneler Avrupalı tüccarların ve İsa'nın mezarı bulunan Kudüs'ü ziyaret eden Hristiyan hacıların anlatılarından kaynaklanıyordu. Doğu Akdeniz ülkeleri feodalleri de çekiyordu ama bunun nedenleri başkaydı. Kalıtsal yurtluklar sistemi yeni bir miras sisteminin yerleşmesiyle büyük oğul hakkının yerleşmesiyle güçlendi. Miras babadan büyük oğula geçiyordu. Küçük oğullar ise malsız mülksüz kalıyorlar. Yeni toprakların yağması ile zenginleşmeye bakan yoksul şövalyeler yığınını oluşturuyorlardı. Doğu şövalyeleri de çekiyordu. Avrupa ve Akdeniz kentlerinin tüccarları, özellikle İtalyanlar, Küçük Asya'daki ve Kuzey Afrika'daki konumlarını sağlamlaştırmak, bu pazarlarda egemen duruma geçmek istiyorlardı. Yeni topraklar ve yeni uyruklar isteyen Avrupa hükümdarları, Doğu ülkelerinin zenginliklerine göz dikiyorlardı. Feodaller ve varlıklı tüccarlar sınıfının çeşitli tabakalarının yağma amacıyla birleşmiş olan temsilcileri, Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerine yapılacak askeri bir seferin hazırlıklarına etkin biçimde katıldılar. Özellikle Roma Katolik Kilisesi bu hazırlıklarda etkin bir rol oynadı. Papalığın hükümet örgütü Curia Romania yeni toprakların zorla Hristiyanlaştırılması ile gelirlerinin bir hayli artacağını umuyor, Doğu Yunan Kilisesi'ni yutmak istiyordu ki bu da Vatikan'ın siyasal programının en önemli noktalarından biriydi. Papalığın hükümet örgütü Müslümanlara karşı bir haç seferi aracılığı ile İsa'nın mezarının kurtarılması sloganını ortaya attı. Bu sefere katılanların günahları bağışlanıyor, borçlarını ödemeleri için kendilerine bir süre tanınıyor ve başka kolaylıklar gösteriliyordu. Kilise böylece yeni toprakları kendine mal etmek istiyordu. Hristiyan prenslerin yurtluklarının genişlemesi kiliseye ek gelir sağlıyordu. Çoğu kez Haçlılarla birlikte sefere çıkan feodaller, toprak tasarrufları da dahil olmak üzere kendi mallarını kiliseye bağışlıyorlar ya da onun himayesine bırakıyorlardı. Onun için Katolik rahipler Haçlı seferleriyle gittikçe daha çok ilgileniyorlardı. Birinci Haçlı Seferi. Selçuklu Türklerinin fetihleri, Abbasi hilafetinin dağılıp parçalanmasının ve Bizans'ın iyice zayıflamasının nedeni oldu. Yeni topraklar ele geçirmenin artık pek büyük güçlüklerle karşılaşmayacağı kanısı uyanmıştı. Birinci Haçlı Seferi tipik bir askeri feodal seferdi ve 1096'da yapıldı. Sefer daha 1095'te Fransa'da Clermont Ruhani Meclisi'nde ilan edilmişti. Yağmalama niyetleri kafirlere karşı savaş çağrıları ile gizlenmişti. Egemen sınıf dinsel bağnazlığı körükleyerek köylüler ile aralarındaki uzlaşmaz karşıtlıkları hafifletmeyi ve olası hoşnutsuzlukların doğuşunu önlemeyi umuyordu. Köylülük kentlerin yoksul halkı içgüdüsel olarak feodallerin etkisinden kendilerini kurtarmayı ve Haçlı Seferi sırasında her şeyden önce sönyörlerin baskısını sarsmayı, feodaller arası iç savaşımların sonucu olan yıkımları önlemeyi diliyorlardı. Birinci feodal Haçlı Seferi'nden önce gelen yoksulların seferini buna kanıt olarak gösterebiliriz. 1096 ilk yazında daha çok Fransa'nın kuzeyinden gelen köylü kalabalıkları kutsal toprağa doğru hareket ettiler. Yoksulluktan ve yıkımdan kurtuluvereceklerini umuyorlardı. Örgütlenmemiş, silahsız yığınlar, kadınlar, çocuklar, yaşlılarla birlikte hiçbir geçim aracına sahip olmaksızın dilencilikle oradan buradan hırsızlık ederek göçüyorlardı. Sonunda geçtikleri ülkelerin halkları olanlardan onları sorumlu tuttular. Pek çok köylü ölüp gitti.
Ayrım sonu.